Ayrım 4. Gördüklerime inanamıyordum. Göklere uzanan devasa demir kuleyi şehrin hiçbir kartpostalında görmemiştim. Sen nehrinin kıyılarında kah Çin'i, kah İtalya'yı, kah dünyanın tanınan başka ülkelerini hatırlatan birbirinden değişik yapılar yükselmekteydi. Aralarında Hollanda'yı aradım ama bulamadım. Ülkemin sembolü neydi? Eski değirmenler mi? Ağır tahta takunyalar mı? Bunca modern şeyin arasında hiçbirine yer yoktu. Daire şeklindeki demir kaidelere iliştirilmiş afiş panolarında ilan edilen şeyleri aklım zor alıyordu. İşte gaz ve ateş gerektirmeden yanan ve sönen ışıklar sadece elektrik sarayında. Ayağınızı hiç kaldırmadan merdivenleri tırmanın. Basamaklar sizin yerinize tırmanır. Bu afişin üstünde iki tarafına korkuluk çekilmiş açık bir tünele benzeyen bir yapı vardı. Son afişte ünlem işareti yoktu ama iki kuyuyla süslü porselen bir vazonun fotoğrafı vardı. Hemen altında ise önceden gördüğüm devasa kuleye benzeyen madeni bir yapı resmedilmiş ve gösterişli bir biçimde Grand Palace ismi yazılmıştı. Sineorama, Mariorama, Panorama hepsi hareket eden görüntüler vaat ediyor ve ziyaretçileri hareketli resimler aracılığıyla rüyalarında bile göremeyecekleri mekanlara taşıyorlardı. Gösterileri izledikçe yolumu daha da kaybediyordum sanki. Hatta biraz pişmanlık duyuyor, boyumdan büyük işlere kalkıştığım düşüncesine kapılıyordum. Şehrin her tarafı insan kaynıyordu. Kadınlar hayatımda görmediğim kadar zarif elbiseler giyinmişlerdi. Erkekler son derece önemli meselelerle meşgul gibi görünseler de ne zaman arkamı dönsem gözleriyle beni takip ettiklerini hissediyordum. Elimde bir sözlükle, her ne kadar okulda Fransızca öğrenmiş olsam da, binbir zorlukla, utana sıkıla, yaşıtım gibi görünen bir kıza yaklaştım. Ve konsolosun bana ayırmış olduğu otelin adresini gösterip, nerede olduğunu sordum. Kız önce çantama, sonra kılığıma baktı. Ve üstümde Yava'dan getirdiğim elbiselerin en güzeli olmasına rağmen cevap bile vermeden yürüyüp gitti. Belli ki yabancılar Paris'te hoş karşılanmıyorlardı ve Parisliler kendilerini dünyadaki diğer insanlardan üstün görüyorlardı. Karşıma çıkan 2-3 kişiye daha otelin yerini sormayı denedim ama hep aynı karşılığı aldım. Sonunda yoruldum ve Tuileries Parkı'ndaki bir banka oturdum. Ergenliğim boyunca hayalini kurduğum mekandaydım. Buraya kadar gelebilmek bile beklediğimden çok daha büyük bir zaferdi benim için. Geri dönmeyi düşündüm. Bir süre kendimle cebelleştim. Geceyi geçireceğim oteli bulmamın çok zor olduğunu anlamıştım. Tam o sırada kader imdadıma yetişti. Kuvvetli bir rüzgar esti ve havalanan bir silindir şapka bacaklarım arasına düşüverdi. Şapkayı dikkatle yerden aldım ve yanıma hızla yaklaşan adama vermek üzere yerimden kalktım. "Bakıyorum şapkamla tanışmışsınız," dedi adam. "Şapkanız bacaklarıma yapıştı," diye karşılık verdim. "Yapışmasa şaşardım," dedi. Açıkça kur yapıyordu. Ülkemdeki karvanistlerin tersine Fransızlar son derece serbest davranışlarıyla tanınırlar. Adam almak için elini uzatınca şapkayı arkamda sakladım ve otelin adresinin yazılı olduğu kağıdı tuttuğum diğer elimi uzattım. Adresi okudu ve neden kendisine gösterdiğimi sordu. "Bir arkadaşım bu adreste oturuyor. Şehre 2 günlüğüne onun yanında kalmaya geldim. Arkadaşımla sadece akşam yemeği için buluşacağım gibi bir yalan söylemem imkansızdı. Çünkü valizim yanımdaydı." Adam hiçbir şey söylemedi. Gösterdiğim adresin bir batakhaneye ait olabileceğini düşünmeye başlamıştım ki beklemediğim bir karşılık verdi. "Rudo Livoli, tam oturduğunuz bankın arkasında. Dilerseniz valizinizi taşımanıza yardım edeyim. Üstelik yol üstünde birçok bar bulunuyor. Birlikte birer anason likörü içmeyi kabul eder miydiniz madam?" "Matmazel Matahari." Kaybedeceğim hiçbir şey yoktu. Şehirdeki ilk arkadaşım oydu. Otel yönünde yürümeye başladık ve yol üstünde bir lokantada durduk. Garsonların üstünde ayaklarına kadar uzanan önlükler vardı. Bir davetten yeni çıkmış gibi şık giyimliydiler. Yanımdaki ismi aklımda kalmayan beyefendi hariç kimseye gülümsemiyorlardı. Lokantanın kuytu bir köşesindeki bir masaya geçtik. Adam nereli olduğumu sordu. Hollanda İmparatorluğu'nun bir parçası olan Doğu Hint adalarından olduğumu, orada doğup büyüdüğümü söyledim. Şehirde gördüğüm kulenin belki de dünyada tekti, güzelliğinden bahsettiğimde adam aniden öfkelendi. 4 sene içinde parça parça sökülecek. Bu kurulan dünya fuarı devlet kasasına girdiğimiz son 2 savaştan daha fazla yük bindirdi. İnsanlara artık Avrupa'daki bütün ülkelerin birlik olacağı ve nihayet barış içinde yaşayacağımız hissini vermek istiyorlar. Siz buna inanıyor musunuz? Hiçbir fikrim yoktu. Dolayısıyla sessiz kalmayı tercih ettim. Önceden de dediğim gibi erkekler her şeye açıklama getirmeye ve her fırsatta görüş bildirmeye bayılırlar. Almanların burada inşa ettikleri pavyonu görmeliydiniz. Bizi küçük düşürmeye çalıştılar. Bir zevksizlik abidesi diktiler. Makineler, madeni aksamlar, minyatür gemiler, güya yakında bütün denizlere korku salacaklarmış. Üstüne bir de devasa bir kule, hem de küfredecekken kendisini son anda tutmuş gibi bir anda sustu. Bira dolu bir kule. Kaiser'e hürmetlerini göstermek içinmiş ama bence bütün bunların tek bir amacı var. Ayağımızı denk almamız için bizi uyarmak. 10 sene önce yakaladığımız bir Yahudi ajan yüzünden savaşın eşiğine gelmiştik. Şimdi ise kalkmış zavallı bir masumdu diyorlar. Hepsi Zola denen şu kahrolası yazarın suçu. Toplumumuzu ikiye bölmeyi başardı. Sayesinde artık Fransa'nın yarısı o casusu serbest bırakmak, ebediyen kalması gereken şeytan adasından çıkarmak istiyor. Birer kadeh anason likörü daha isteyip kendininkini aceleyle bitirdi. Ardından da çok meşgul olduğunu ama şayet şehirde birkaç gün daha kalacaksam ülkemin pavyonunu mutlaka gezmem gerektiğini söyledi. Ülkemin pavyonu mu vardı? Etrafta hiç değirmen veya takunya görmemiştim. Aslında yanlış isim vermişler. Hollanda'ya ait Doğu Hint Adaları pavyonu demişler. Uğramaya vaktim olmadı. Herhalde orada sergilenenlerin kaderi de bugün gördüğümüz pahalı şeylerle aynı olacak ama duyduğum kadarıyla hayli ilginçmiş. Yerinden kalktı. Masaya bir kartvizit koydu. Cebinden altın bir dolma kalem çıkardı ve soyadının üstünü çizdi. Amacı bir gün daha samimi olabileceğimizi ima etmekti. Elime tek bir öpücük kondurarak resmi bir biçimde veda edip yanımdan ayrıldı. Kartvizite baktığımda adres yazmadığını gördüm. Burada geleneğin böyle olduğunu biliyordum. Gereksiz şeyler toplamak istemediğim için adam gözden kaybolur kaybolmaz kartviziti buruşturup kenara attım. 2 dakika sonra dönüp kartı attığım yerden aldım. Üstünde yazan isim konsolosun tavsiye mektubunda hitap ettiği adamınkiyle aynıydı. İkinci bölüm. İnce ve uzun boylu, vahşi bir hayvan gibi zarif bir esnekliğe sahip, siyah saçları tuhaf bir biçimde dalgalanıyor ve bizi büyülü bir mekana taşıyor. Bütün kadınların en dişi olanı, alışılmadık bir trajedi bedeniyle yazıyor. Bin türlü ritme mükemmel bir biçimde uyum sağlayan bin türlü kıvrım ve hareket. Bu gazete küpürleri tıpkı kırık bir fincanın parçaları gibi artık hatırlayamadığım bir yaşamın öyküsünü anlatıyorlar. Buradan çıkar çıkmaz hepsini yerleştirmek için deri ciltli bir defter ısmarlayacağım. Her sayfada altın çerçeveli küpürler olacak ve kızıma bu defteri miras bırakacağım. Ne de olsa paramın tamamına el konuldu. Bir araya geldiğimizde Forberger'i anlatacağım ona. Seyirci karşısına dans etmek isteyen her kadının rüyasıdır orası. Madrid'in, Avusturya'nın, Berlin sokaklarının, Monte Carlo saraylarının ne kadar güzel olduklarını söyleyeceğim. Kol kola verip gezeceğiz. Trocadéro, Circle Royal, Maxim's, Rampelmeyer ve bütün lokantalar en meşhur müdavimlerinin geri geldiğini görünce sevinecekler. Birlikte İtalya'ya gideceğiz. Lanet olası Digavel'in iflasın eşiğinde olduğunu bizzat görüp gülmek için. Milano'daki La Scala'yı gösterecek ve gururla şöyle diyeceğim. İşte burada sahne aldım. Eminim ki şu an yaptıklarım sonradan itibarımı arttırmaya yarayacak. Kim istemez ki fettan bir kadın gizemli bir casus olarak görünmeyi? Herkes tehlikeyle flört eder. Yeter ki gerçekte var olmasın. Kızım büyük bir olasılıkla soracak bana. Peki ya annem? Magerta Maglot? Ben size şöyle cevap vereceğim. Öyle bir kadın tanımıyorum. Hayatım boyunca Matari gibi düşündüm ve davrandım. Erkekleri büyüleyen ve kadınları kıskandıran hep o oldu. Ve öyle olmayı sürdürecek. Hollanda'dan ayrıldığımdan beri mesafe ve tehlike kavramlarımı kaybettim. Hiçbir şeyden korkmaz oldum. Paris'te beş parasız geldim. Doğru düzgün elbisem bile yoktu. Ama bak, hayatta nasıl yükseldim. Umarım aynı şansı sen de yakalarsın. Ve danslarımdan bahsedeceğim. Neyse ki figürlerimin ve kıyafetlerimin çoğunu gösteren birçok resmim var. Beni anlamayı asla beceremeyen eleştirmenlerin söylediklerinin tam tersine sahnedeyken benliğimi unutuveriyor, her şeyimi Tanrı'ya sunuyordum. Böylesine kolay soyunmam bu sayedeydi. Çünkü ben o anda bir hiçtim, bedenim bir hiçti. Kainatla eş güdümlü bir hareketler bütünüydüm yalnızca. Monsieur Guillaume'ye daima minnettar kalacağım. Pek az almadığım yarım saatlik bir cinsel birleşmeye mal olsa da bana ilk kez şans veren, koleksiyonu için Asya'dan özel olarak getirdiği pahalı mı pahalı kostümler içinde hususi müzesinde sahneye çıkmamı sağlayan oydu. O gün 300 kişilik bir izleyici kitlesinin karşısında dans ettim. Aralarında gazeteciler, ünlüler ve biri Japon, diğeri Alman, en az iki büyükelçi vardı. İki gün sonra bütün gazeteler bundan bahsediyordu. Hollanda İmparatorluğu'nun Irak bir köşesinde dünyaya gelen ve uzaktaki halkların dinselliğini ve fütursuzluğunu taşıyan egzotik kadından. Müzedeki sahneye dekor olarak Hinduların yaratıcı ve yıkıcı tanrısı Shiva'nın heykeli konmuştu. Hoş kokulu yağ lambaları yakılmış, çalınan müzik ben hariç herkesi bir çeşit transa geçirmişti. Ben ne yapacağımı gayet iyi biliyordum. Kullanmam için emanet ettikleri elbiseleri dikkatle inceledikten sonra vermiştim kararımı. Ya şimdi yapacaktım bunu ya da asla. O ana dek sürünerek geçirdiğim yaşamımdaki tek şansımdı bu. Sürekli başkalarından yardım istemiş, çoğu zaman karşılığını seksle ödemiştim. Buna çoktan alışmıştım. Ama alışmak ayrı, halinden memnun olmak ayrı. Para bana yetmiyordu. Daha fazlasını istiyordum. Dans etmeye başladığımda sadece kabarelerdeki oyuncuların yaptıklarını tekrarlamam gerektiğini sanıyor, hareketlerimin taşıdığı anlamı pek umursamıyordum. Saygın bir mekandaydım. Karşımdaki seyirciler yeniliklere aç olsalar da görülmekten korktukları için kabare benzeri yerlere sık gitmeye çekiniyorlardı. Elbisem kat kat tüllerden oluşuyordu. İlk katı çıkardığımda pek aldıran olmadı. İkinci ve üçüncü katları çıkardığımda ise insanlar kendi aralarında bakışmaya başladılar. Beşinci katı çıkardığımda seyircilerin tamamının dikkati üzerimdeydi. Dansa pek aldırdıkları yoktu. Asıl istedikleri cüretkarlığımı nereye kadar götüreceğimi görmekti. Arada sırada göz göze geldiğim kadınlar dahi dansım karşısında rahatsız olmuşa benzemiyorlardı. Onlar da en az erkekler kadar heyecanlanmışlardı. Kendi ülkemde olsam anında hapse atılacağımı biliyordum. Fransa ise eşitlik ve özgürlük timsali bir ülkeydi. Altıncı kat tüle geldiğimde Shiva heykeline yöneldim. Ve orgazm oluyormuş gibi kıvranarak kendimi yere attığımda yedinci ve son kat tülü çıkarıyordum. Bir süre seyircilerden çıt çıkmadı. Sanki herkes dehşet içinde donup kalmıştı. Ama bulunduğum pozisyonda onları göremiyordum. Derken ilk "Bravo!" duyuldu. Bir kadın sesiydi bu. Ardından bütün salon ayakta alkışlamaya başladı. Bir kolumla memelerimi örtüp diğer elimle apışarımı gizleyerek ayağa kalktım. Teşekkür etmek için başımı eğdim ve sahnenin yan tarafından çıktım. Önceden oraya ipek bir kaftan bırakmıştım. Hemen sahneye döndüm ve durmak bilmeyen alkışlar için teşekkür etmeye devam ettim. Ama bis yapmayacaktım. Sahnedeki bu tavrım da gizemin bir parçası olacaktı. Bu esnada seyirciler arasında sadece bir kişinin beni alkışlamadığı dikkatimi çekti. Madame Gume'ydi bu. Ertesi sabah adresime iki davetiye geldi. Biri Madame Kreski adlı bir kadındandı. Savaşta yaralanan Rus askerliği için düzenlenen bir bağış balosunda aynı dans gösterisini tekrarlamamın mümkün olup olmadığını soruyordu. Madame Gume ise beni sen kıyısında yürüyüş yapmaya davet ediyordu. Gazete bayileri henüz yüzümü sergileyen kartpostallarla kaplanmamıştı. İsmimi taşıyan sigaralar, purolar ve banyo losyonları henüz ortada yoktu. Ne kadar parıldasam da henüz tanınmıyordum. Ama en önemli adımı attığımı biliyordum. Seyircilerin her birini büyülemiştim ve bundan iyi bir tanıtım düşünemezdim. Neyse ki insanlar cahiller, dedi Madame Gume. Çünkü dans gösterinizin hiçbir doğu geleneğiyle alakası yok. Bütün figürlerini oracıkta uydurmuş olmalısınız. Donup kaldım. Hemen ardından kocasıyla geçirdiğim hiç hoşuma gitmeyen o tek gecenin hesabını soracağını sandım. Bunu anlasa anlasa her şeyi kitaplardan öğrenen sevimsiz antropologlar anlardı. Ama sizi göremedikleri için asla ifşa edemeyecekler. Ama ben şey, evet, Yava'da bulunmuş olduğunuza ve yerel gelenekleri bildiğinize inanıyorum. Belki de ordudaki bir subayın sevgilisi veya karısıydınız. Ve her genç kız gibi bir gün Paris'te şöhrete ulaşmanın hayalini kuruyordunuz. İşte bu yüzden ilk fırsatta kaçtınız ve buraya geldiniz. Yürümeyi sürdürdük ama susmuştuk. Yalan söylemeye devam edebilirdim. Hayatım boyunca böyle yapmıştım. Her konuda yalan söyleyebilirdim. Madame Gume'nin adı gibi bildiği konu hariç. En iyisi bekleyip bu konuşmanın gidişatını görmekti. Size bazı tavsiyelerde bulunmak isterim, dedi Madame Gume. Devasa madeni kulenin hemen karşısındaki köprüyü geçtiğimiz sırada. Biraz oturmamızı rica ettim. Onca insanın arasında yürürken düşüncelerimi toparlayamıyordum. Madame Gume ricamı kabul etti. Boş bir bank bulduk. Ötemizde birkaç adam pür dikkat bir oyun oynamaktaydılar. Ciddiyetlerini hiç bozmadan bir tahta parçasına madeni toplar fırlatıyorlardı. Gülünç bir görüntüydü. Gösterinizi izleyen birkaç dostumla görüştüm. Öğrendiğime göre yarın gazetelerde sizi yere göğe sığdıramayan haberler çıkacakmış. Beni dert etmeyin. Doğu dansınızın sahteliğinden kimseye bahsetmeyeceğim. Konuşmaya devam etmesini bekledim. Söyleyecek şey bulamıyordum. En zoru ilk tavsiyem. Gösterinizle de hiçbir alakası yok. Asla aşık olmayın. Aşk bir zehirdir. İnsan aşık olduğu anda hayatının dizginlerini kaptırır. Varlığı tehdit altındadır artık. Çünkü gönlü ve aklı bir başkasının olur. Sevdiği kişiyi elinde tutmak için her şeyi yapmaya hazır hale gelir. Tehlike algısını kaybeder. Aşk denen açıklanamaz ve tehlikeli şey benliğini yeryüzünden süpürüp yerine sevdiği kişinin arzuladığı türde bir insan bırakır. Aklıma Andrea'nın karısının kalbine kurşun sıkmadan hemen önce gözlerinde beliren ifade geldi. Aşk bizi aniden öldürür ve geride hiç delil bırakmaz. El arabasında dondurma satan bir delikanlı geçti önümüzden. Madame Gume bunu fırsat bilerek ikinci tavsiyesini dile getirdi. İnsanlar hayatın çok da karmaşık olmadığını söylerler. Ama hayat çok karmaşıktır. Kolay olan bir dondurma istemektir ya da bir bez bebek. Şu adamların tuhaf boça oyununda birinin kazanmasını dilemektir. Hepsi evli barklı, sorumluluk sahibi adamlar, aptal bir madeni topu bir tahta parçasına isabet ettirmek için tel döküyorlar. Şöhret sahibi olmayı istemek kolaydır. Zor olansa şöhretini bir aydan bir yıldan fazla sürdürebilmektir. Özellikle de insan şöhreti vücudu sayesinde elde ettiyse. Kolay olan bir erkeği bütün yüreğiyle arzulamaktır. Ama o erkek evli ise, çocukları varsa ve ailesini dünyada hiçbir şey uğruna bırakamayacaksa her şey zorlaşır, imkansızlaşır. Uzun bir süre boyunca sustu. Gözlerinde yaşlar birikince kendisinden bahsettiğini anladım. Konuşma sırası bendeydi. Yalan söylemiş olduğumu bir çırpıda kabul ettim. Doğu Hint adalarında doğup büyümemiştim. Ama orada yaşamış, bağımsızlık ve yeni heyecanların peşinde oraya gidip yalnızlık ve sıkıntıdan başka bir şey bulamayan kadınların ıstıraplarına bizzat tanık olmuştum. Madame Gume'yi teselli etmek için Andrea ile karısı arasında geçen son konuşmayı aslında olabildiğince sadık kalarak aktardım. Tabii dile getirdiğim tavsiyelerde örnek verdiği kişinin kendisi olduğunu anladığımı belli etmedim. Bu dünyada her şeyin iki yüzü var. Aşk denen gaddar tanrının terk ettiği insanlar suçlular. Çünkü geçmişlerine bakıp neden geleceklerine dair onca plan yaptıklarını sorguluyorlar. Oysa hafızalarını biraz daha kurcalasalar, Aşk tohumunun toprağa atıldığı günü hatırlayacaklar. Onu kendileri sulayıp büyüttüler. Derken bir gün öyle serpildi ki topraktan sökülmesi imkansız bir ağaca dönüştü. Elim içgüdüsel olarak çantama gitti. Annemin vedalaşırken bana verdiği tohumlar oradaydı. Yanımdan hiç ayırmamıştım. Sevdikleri tarafından terk edilen kadınlar ya da erkekler yalnızca kendi ıstıraplarına odaklanırlar. Kimse ötekine ne olduğunu merak etmez. Yüreğine kulak asmayıp toplum baskısı yüzünden ailesiyle birlikte kalmayı seçtiği için suçluluk duyuyor mudur acaba? Her gece başını yastığa koyduğunda kolay kolay uyku tutmuyordur herhalde. Kafası karışıktır, yoğunluğu kaybetmiştir. Verdiği kararın yanlış olduğunu düşünüyordur bazen. Bazen de asıl görevinin ailesini ve çocuklarını korumak olduğunu, ama zaman ondan yana değildir. Ayrılık anından uzaklaşıldıkça zor günlerin hatıraları da seyrelir ve yitirilmiş bir cennete duyulan tatlı bir özlemden farkı kalmaz. Adam ne yapacağını bilemez hale gelir. Mesafeli bir insana dönüşür. Hafta içinde meşguldür. Hafta sonunda ise Şam de Mars'a gelip arkadaşlarıyla oyun oynar. Oğlu babasının aldığı dondurma ile yetinir. Karısı ise dalgın gözlerini etrafta gezinen hanımların şık giysilerine diker. Rüzgar geminin yönünü değiştirecek kadar kuvvetli değildir. Adam limanın durgun sularında kalmayı seçmiştir. Herkes acı çeker. Gidenler, kalanlar, aileler, çocuklar. Ama artık kimsenin elinden bir şey gelmez. Madame Güme gözlerini parkın ortasındaki yeni dikilmiş çimlerden ayırmıyordu. Söylediklerimi anlayışla karşılar gibiydi. Ama yarısına dokunduğumu ve yeniden kanamaya başlayacağını biliyordu. Bir süre sonra ayağa kalktı ve dönmemizi önerdi. Hizmetçileri şimdiye kadar yemeğini hazırlamış olmalıydılar. Ünü ve itibarı her geçen gün artan bir ressam, arkadaşlarını müzeyi gezdirecek, yemekten sonra gece ressamın galerisinde bitecekti. Adamın kendilerini göstermek istediği bazı tablolar vardı. Elbette, onun amacı bana bir şey satmak. Benim niyetimse yeni insanlarla tanışıp zaten bildiğim ve sıkıldığım bir dünyadan dışarı adım atmak. Acele etmeden yürüdük. Geçtiğimiz köprüden geri dönüp Trakoda yönünde ilerlemeden önce beni akşam kendilerine katılmaya davet etti. Kabul ettim. Ama gece elbisemi otelde bıraktığımı söyledim. Zaten böyle bir gece için pek uygun olmayabilirdi. Aslında etrafta gördüğümüz kadınların parkta yürüyüş için giydikleri elbiseler kadar zarif ve güzel tek bir elbisem dahi yoktu. Otel dediğim yer ise 2 aydır kaldığım pansiyondu. Misafirlerimi odama çıkarmama izin veren tek mekan orasıydı. Ama kadınlar tek kelime etmeden iletişim kurmasını bilirler. İsterseniz size bu gece için bir elbise ödünç verebilirim. Bir kez bile giymediğim için bir sürü elbisem var. Teklifini gülümseyerek kabul ettim ve evinin yolunu tuttuk. Hayatın bizi nereye götürdüğünü bilmediğimiz anlarda aslında kaybolmuş değiliz. Bu Pablo Picasso size bahsettiğim ressam diye tanıştırıldık. Ve o andan itibaren ressam diğer davetlileri unutup sürekli benimle konuşmaya çalıştı. Güzelliğimi övdü, kendisi için poz vermemi istedi. Birlikte Malaga'ya gitmemiz gerektiğini, Paris'in çılgınlığından bir haftalığına uzaklaşmaya değeceğini söyledi. Tek amacı vardı ve söylemesine gerek bile yoktu. Beni yatağa atmak. Kendini dünyanın en önemli ressamlarından biri olarak gören bu kaba, çirkin ve patlak gözlü adamdan müthiş sıkılmıştım. Arkadaşları çok daha fazla ilgimi çekmişti. Bilhassa Amedeo Modigliani adlı bir İtalyan. Çok daha asil, zarif bir adamdı ve beni ısrarla anlattıklarını dinlemeye zorlamamıştı. Pablo, sanat dünyasında gerçekleşen devrimlere dair uzun ve anlaşılmaz söylevlerini her bitirdiğinde ben Madigoli'den yana dönüyordum. İspanyol ressam bunu gördükçe küplere biniyordu. Siz neyle meşgulsünüz diye sordu Amedeo. Yava kabilelerinin kutsal danslarıyla uğraştığımı söyledim. Ne demek istediğimi pek anlamasa da gözlerin dans sırasında ne kadar önem taşıdığından bahsetmeye koyuldu nazikçe. Gözler onu büyülüyordu. ve nadir de olsa tiyatroya her gittiğinde beden hareketlerine pek dikkat etmiyor, sadece gözlerin ifadesine odaklanıyordu. Hiç izlemediğim için bilemiyorum ama herhalde aynı şey kutsal yuva dansları için de geçerlidir. Tek bildiğim doğuda dansçıların bedenlerini tamamen hareketsiz kılarak bütün anlatmak istediklerini gözleriyle ifade edebildikleri. Söylediklerine nasıl karşılık vereceğimi bilemediğimden başımı sallamakla yetindim. Gizemli bir hareketti bu. Evet de diyor olabilirdim, hayır da. Hareketimi nasıl yorumlayacağına bağlıydı. Picasso habire konuşmamızı bölüp teorilerden bahsediyor, zarif ve nazik Amedeo ise sabırla bekleyip uygun bir anda konumuza dönüyordu. Size bir tavsiyede bulunabilir miyim diye sordu yemeğin sonuna doğru. Hep beraber İspanyol ressamın stüdyosuna gitmek için hazırlandığımızda. Başımı olumlu anlamda salladım. Ne istediğinizi bilin ve kendi beklentinizin ötesine geçmeye çalışın. Dansınızı geliştirin. Çok çalışın ve kendinize olabildiğince yüksek, ulaşması zor bir hedef koyun. Çünkü sanatçının görevi budur. Kendi sınırlarının ötesine geçmek. Tutkusu zayıf bir sanatçı amacına ulaştığında hayatta başarısız olmuş demektir. İspanyol'un stüdyosu pek uzakta olmadığından hep beraber yürüyerek gittik. Orada gördüğüm kimi tablolar beni büyüledi. Kimilerindense nefret ettim. İnsanoğlu böyle değil midir zaten? Orta noktaya hiç uğramadan bir uçtan bir uça savrulur. Bir tablonun önünde durup sırf onu kızdırmak için neden her şeyi karmakarışık hale getirmeye uğraştığını sordum. 4 yıl boyunca çalışıp bir Rönesans ustası gibi resim yapmayı öğrendim. Hayatımın sonraki dönemini çocukluğumdaki gibi resim yapmaya çalışarak geçirdim. Gerçek sır orada, çocukların resimlerinde. Gördüklerin sana çocukça gelebilir ama sanatta en önemli şey budur. Cevabını harika bulduysam da zamanda geriye dönüp ondan hoşlanamıyorum. Bu sırada Modiglia çoktan gitmişti. Madame Gume ise ne kadar dik durmaya çalışsa da yorulduğu her halinden belliydi. Picasso ise sevgilisi Fernand kıskançlık ediyor diye bozulmaya başlamıştı. Vaktin iyice geç olduğunu söyledim ve herkes kendi yoluna gitti. Amedeo'yu da Pablo'yu da bir daha görmedim. Sadece Fernande'nin Pablo'yu terk ettiğini duydum. Ama sebebini tam olarak bilmiyorum. Fernande ile seneler sonra bir kez daha karşılaştım. Bir antikacıda çalışıyordu. O beni tanımadı. Ben de onu tanıdığımı belli etmedim. Ve hayatımdan tamamen çıktı. Ayrım sonu.